Merhabalar, Nöbetçi Editör programında karşınızdayız. Bugün günlerden Perşembe, Haziran'ın 10'una geldik. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Perşembe günlerinin bir özelliği vardı biliyorsunuz. Son 4 ya da 5 haftadan bu yana her Perşembe Sedat Peker, Türkiye saatiyle sabah 7.30 civarında, yani biz yayına girmeden 7-8 saat kadar önce bir video yayınlıyordu. Bu video üzerine konuşup analizler yapıyorduk. Sonra bir de pazar günleri yayınlıyordu. Galiba bir hafta Perşembe günü yayınlamayı bıraktı. Sonra pazara geçti ama adet olduğu üzere Perşembe ve pazar gidiyordu. Geçen pazar günü yaptığı yayından sonra önümüzdeki Perşembe görüşürüz demişti. Bazı konulara gireceğim demişti. Ve pazar, Perşembe ve pazar günü anlatacağı konularla alakalı spoilerlar vermişti kendisine göre. Bazı duyurularda bulunmuştu. Ancak bir olay olduğunu söylüyor kendisi. Ve bugün ve pazar günü yayın yapmayacağını, ileri bir tarihe erteleyeceğini, kendisinin de tam olarak hangi gün yayın yapacağını bilmediğini söyledi Sedat Peker. Şimdi burada bakın, bu diyor ki sevgili dostlarım, bir kere namusu olmayan şahıs kaldığım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yerini işte tespit etmiş diyor. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Ve malum aileyle yolculuk biraz zor diyor. Dolayısıyla da bu Perşembe ve Pazar günü sizin karşınızda olamayacağım dedi. Şimdi bu kısmı konuşacağız. Ama bu kısmını konuşurken daha sıcak bir gelişmeyi, bir iddiayı sizinle paylaşmak istiyorum. Gazeteci Said Sefa, Sedat Peker'in Perşembe ve Pazar günü neden yayın yapmayacağı ile alakalı bir tweet attı. Ve bu tweetinde diyor ki, Sedat Peker'in yerini tespit ediyorlar. Tespit edenler onun oradan almak için bir ekip ya da kişiler gönderiyorlar ve Peker'in yanına gidiyorlar. Diyor ki burada Said Sefa, iddialara göre Peker'in yeri tespit edilmiş. Baskın esnasında çatışma yaşanmış. Peker kaçmayı başarmış. İddialar doğruysa şayet Peker Fidan ve Erdoğan arasında kan davası var demektir diyor Said Sefa. Yani iddia enteresan. Sedat Peker işte yerinin belli etmemeye çalışıyor. Nerede olduğunu zaten söylüyordu kendisi de. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. İşte Dubai'de, oralarda bir yerde. Bir otelde kaldığı da belli oluyordu zaten yaptığı videolarda. Fakat hemen son 3-4 videosunun hemen hepsinde background olarak farklı şeyler görüyorduk. Zaten kendisi de söylüyordu. İşte yerimi buluyorlar, ben de başka yere taşınıyorum. Oradan başka bir otele geçiyorum. Şimdi de en son videosunda, 9. videoda tam olarak yerim neresi olduğu belli olmasın diye arkaya böyle perdeler falan koyduk. Biraz çirkin bir görüntü oluyor, kusura bakmayın demişti. Ama yerimi belli etmesinler diye böyle yapıyorum diye kendisi söylüyordu. Yeri de nasıl belli oluyor? İşte o otelin fotoğrafını alıyorlar, bilgisayara yüklüyorlar Google'a muhtemelen. Sonra eşleştir diyorlar. Başka fotoğraflarla eşleştiriyor ve otelin hangi otel olduğunu buluyorlar. Zaten kendisi de bunu izah etmişti. Bir şekilde tabii eğer otelde kaldıktan sonra herhalde istihbarat ve onu bulmak isteyenler için de nerede olduğunu bilmek çok zor olmasa gerek. İddiaya göre de Sedat Peker'i almaya giden bir ekip var. O ekip ve Sedat Peker'in yanındaki ve adamlar artık ve kendisi belki bilemiyoruz kimse. Bir çatışma içine giriyorlar. Sedat Peker'i alamıyorlar. Oradan kurtuluyor Sedat Peker. Sonrasında da Sedat Peker birkaç tane tweet atıyor. Az önce bir tanesini gösterdik. Diyor ki yerimin nerede olduğunu öğrenmişler. Ben de dolayısıyla buradan ailemi ve çocuklarımı alıp başka bir yere doğru geçiyorum. Bu esnada da sizin karşınızda olamayacağım. Fakat Twitter'da olmaya devam edeceğim. Gelişmeleri size aktaracağım diyor. Zaten öyle de oluyor. Ben de bakıyorum. Şimdi daha yayına girerken gene baktım. Birkaç saat önce bir tweet atmış. Neredeyse kendisiyle ilgili geçen tweetlerin hemen hepsini, pek çoğunu diyeyim, retweet ediyor. Onları da belki yorumlar yazıyor. Anlıyoruz ki Sedat Peker faal durumda ve muhtemelen de şu anda bir yolculuk halinde. Fakat asıl merak edilen konu şu. Kendisi burada bir gönderme mi yapıyor yoksa burada şaşırtmaca mı yapıyor, yapmıyor bunu bilmiyoruz. Kimse de henüz daha nereye gittiğine dair bir açıklamada bir tahminde bulunmadı. Ancak tweetinde diyor ki uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise ve buradan da uzun bir yolculuğa çıkıyorsa Dubai'den işte doğuya doğru giderse Japonya, Singapur o taraflara gidilebilir. Biraz kuzeye batıya doğru giderse Avrupa'da Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Norveç, İsveç gibi ülkelere gidebilir. Kendisini belki daha güvende hissetmek isteyebilir. Batı ülkelerinden kolay ulaşamayacaklarını düşünebilir. Ya da daha da uzağa gittiğini varsayarsak Amerika Birleşik Devletleri ya da Kanada gibi ülkeye gidebilir. Buralarla ilgili tabii vize işlemleri var mı yok mu onlar nasıl hallediyor kendisi vizesi varsa çocuklarının var mı, yanında adamları varsa onları nasıl götürüyor getiriyor ve hangi uçağı kullanıyor, kimin uçağını kullanıyor, özel uçakla mı gidiyor? Bu konuların ve bu soruların cevapları şu anda bizde yok. Ama merak edilen konu bu. Muhtemelen de bir süre sonra eğer yayın yaparsa, ki kendisi de onu söylüyor, eğer sağ kalırsak diyor, mücadelemize devam edersek, ki biz mücadele ede ede buralara geldik, her zaman da ederiz diyor. Eğer sağ kalırsak yeniden sizle konuşuruz diyor. Muhtemelen yeni yapacağı ilk videoda aşağı yukarı neresi olduğunu kendisi söyleyebilir. Söylemese de belki tahminler yapılabilir ama anladığımız o ki şu anda bulunduğu yerden harekete geçmiş halde. Seyahat ediyor mu, etmiyor mu, bir yere doğru ulaştı mı, ulaşmadı mı bunu öğrenemedik. Bildiğimiz bir şey var ki tweetler atmaya devam ediyor. Demek ki olayların üzerinde açıklamalarını yapıyor ve kendisini gördüğümüz kadarıyla hayattayım, sizin peşinizi bırakmayacağım mesajları veriyor. Bir şey daha yapıyor. Türkiye'deki gündemi, konuşanları, gazetecileri, siyasetçileri takip ediyor. O siyasetçiler üzerinden de onlara sık sık cevap veriyor. Mesela son olarak bir iddiası var. O da gene birkaç saat önceki bir iddia. Diyor ki Süleyman Soylu'ya, onun bir tabiri var biliyorsunuz, süslü sülü diyor. Ey sülü, aslan sülü diyor. Benim bana yakın çevremden bazı insanları gözaltına almışsın. Sen diyor parayla, para sesiyle, sigorta politikacı sesini seversin. Benim çevremdeki arkadaşlar garibandır, onların parası pulu yoktur, onlardan sana bir şey gelmez diyor. Ve bununla alakalı tweetler atmış. Yani diyor ki Sedat Peker beni korkutmak için çevremdeki insanları gözaltına almaya başlıyorsun diyor. Ve bunu yaparken de ki benim Ankara ile bir alakam yok ama Ankara'da senin adamların var Süleyman Soylu'ya söylüyor. Senin adamlar üzerinden organize ediyorsun. Aslında demek istediği biraz da şu. Devletin içinde, polisin içinde senin kendi çetelerin ve kendi adamların var. O adamlarla beraber devletin içindeki bu çeteleşmeyi de kullanarak benim adamlarıma operasyonlar yapıyorsun diyor. Ankara'da oysa hiçbir benim suçum yok. Neden Ankara'da yapıyorsun? Bunu da zaten daha önceki videolarında Süleyman Soylu'nun gölgesi gibi olan emniyetteki isimler, Ankara Emniyet Müdürü, sonra beraber çalıştığı isimler zaten bahsetmişti. Onlarla beraber bunu yapıyorsun diyor. Şimdi Süleyman Soylu konusunu çok sıcak tutuyor biliyorsunuz Sedat Peker. Bunu hiç de yavaşlatmıyor. En son iddiası var. Bu iddiayı da konuşacağız. Burada Nöbetçi Editör programında şu dakikadan itibaren yapmayı planladığımız şu arkadaşlarla beraber. Sedat Peker 9. videoyu yayınladı. 10. videosunu bekliyoruz. Bu Perşembe ve Pazar olunca artık netleşti. Bir yere yerleşirse, bir yere ulaşabilirse, ulaştığı yerden bağlantıyı kurabilirse oradan yayını yapacak. Ama tweetlerden paylaşmaya devam ediyor. Bunu söylemiştik. Sedat Peker bu videolarda bazı isimler üzerinde durdu, altlarını çizerek durdu ve bunların hemen hepsinin hayatı değişti diyebiliriz. Şimdi Mehmet Ağar'ın hemen kısaca bahsedelim. İlk videosunun konusu Derin Mehmet dediği Mehmet Ağar'dı. Çünkü evine yapılan operasyonda Mehmet Ağar'ın talimatıyla polislerin eve geldiğini söylüyordu ve düşündüğünü bahsediyordu. Dolayısıyla da Mehmet Ağar'ı hedefe koymuştu. Hedefe koyduktan sonra da onunla ilgili iddialarda bulundu. Nasıl Bodrum'daki marinaya çöktüğünü, mübarizin marinasına nasıl el koyduğunu, orada bir kısım insanlarla nasıl derin bir yapı oluşturduğunu ve Mehmet Ağar'ın karıştığı ta Uğur Mumcu suikastinden pek çok olaya kadar bir sürü şeyler söylemişti. Arkasından kamuoyuna yansıdığı kadarıyla Mehmet Ağar çok gündeme gelmedi. Ancak duyduk ki Bodrum Marina'daki görevinden istifa etmiş. Artık alındı mı istifa mı etti. Zaten onunla alakalı Süleyman Soylu da çıktığı televizyon programında bir açıklama yapmıştı hatırlarsanız. Ben Mehmet Ağar'ın yerinde olsam 24 saat bile orada durmam, yerimden ayrılırım demişti. Bu ne anlama geliyordu? Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı, kendilerine göre suç örgütü lideri dedikleri bir kişinin videoda yaptığı yayından etkilenmiş ve onun konuşması sonucunda istifa etmesi, Mehmet Ağar'ın istifa etmesini gündeme getirmişti. Mehmet Ağar, oğlu Tolga Ağar'dan bahsetti. Tolga Ağar'ın karıştığını iddia ettiği bir cinayetten bahsetti. Genç bir kızın öldürülmesi konusundan, tecavüz olayından ve Mehmet Ağar meselesi onun için çok yıpratıcı bir süreç oldu. Şimdilik sessizliğini koruyorlar Mehmet Ağar da Tolga Ağar da. Ancak kamuoyunda bu tecavüzlerin ve cinayetin aydınlanmadığı, karanlık olayların üzerlerine kaldığı isimler olarak bir kez de altları çizilmiş oldu bu iki ismin. Sonra Mehmet Ağar'ın işte hastaneye gittiği bir operasyon geçirdiğini söyleyerek ondan vazgeçti ve Süleyman Soylu'ya geldi. Vazgeçti demeyeyim de onu bir kenara koydu. Önümüzdeki günlerde sağlığına kavuşacak, tekrar onu unutmadım diye zaten yoklama da yapıyor biliyorsunuz. Sonra Süleyman Soylu meselesi. Süleyman Soylu ne zaman ki hakkında bir açıklama yazdı ve dedi ki pislik bir mafya liderinin Türkiye'nin başına çorap olmasını engel olacağız falan gibi böyle bir açıklama yaptı. O pislik lafından sonra kendi tabiriyle Sedat Peker, ben kardeşim bir özür bekliyordum, pislik ne demekmiş diye başladı Süleyman Soylu'nun defterlerini ortaya saçmaya, onun defterini açmaya. İlerledi, ilerledi. Biliyorsunuz artık çokça konuştuğumuz konular vardı Süleyman Soylu'yla alakalı. Ancak en önemli mevzu, ki Süleyman Soylu bunları televizyonda açıklama ihtiyacı hissetti. Habertürk programını biliyorsunuz. 3 saat, 2,5 saat konuştu. Kimseyi konuşturmadı. Kendisi kendi gündemini anlattı falan. Ancak hiçbir soruya da cevap bulamadı kamuoyu. Ancak en önemli konu Sedat Peker'in bahsettiği Süleyman Soylu ve Sezgin Baran Korkmaz isimli kişilerin birlikteliği. Sezgin Baran Korkmaz kim? Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranan, şu anda aranıyor mu aranmıyor mu bilmiyorum ama burada IRS denen işte vergi sisteminde para kaçırdığı, 10 milyonlarca dolar para kaçırdığından dolayı Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranan, kimisi diyor ki işte borçlarını ödedi. Onunla ilgili tam bilgi bende yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarafından kara para aklama vesaire konusunda aranan, operasyonlar yapılan bir isim Sezgin Baran Korkmaz. En son benim de televizyonda gördüğüm geçen sene Aralık ayının son günleriydi. Cüneyt Özdemir'in programındaydı, onu ben de seyrettim. İşte şu anda diyor işlerimden dolayı Lüksemburg'da, Avrupa'nın ortasında bir yerdeyim. Burada benim yatırımlarım var. Birkaç gün sonra döneceğim diyor. Çünkü o günlerde de operasyon yapılmıştı Sezgin Baran Korkmaz'a. Döneceğim demişti ama pazartesi geliyorum Türkiye'ye demişti. Üzerinden haftalar geçti, pazartesiler geçti. Sezgin Baran Korkmaz gelmedi. Şimdi de İsviçre'de bir yerlerde yaşadığı söyleniyor. Dolayısıyla da Türkiye'ye dönecek gibi değil. Erdoğan'la Süleyman Soylu'yla yakınlığı zaten kamuoyuna da yansımıştı. Şimdi burada gelelim Zurna'nın önemli deliğine. O da şu, diyor ki Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de bazı yerlere çöken, bunu da birileri adına yapan bir isimdi. Paramount Otel kısmına şimdi girmiyorum. İçişleri Bakanlığı'na Süleyman Soylu bunu çağırttı. Ve kendisi bir tarih ve saatte söylüyor. Gündüz ya da gece tam olarak onu net söylemedi ama 10 saat 10'da diyor geliyor İçişleri Bakanlığı'na. 2,5 saat boyunca İçişleri Bakanlığı'nda kalıyor ve ertesi gün yanlış hatırlamıyorsam 5 Aralık'ta geliyor. Ertesi gün 6 Aralık'ta hemen yurt dışına çıkıyor. Diyor ki burada Sedat Peker, Süleyman Soylu, Sezgin Baran Korkmaz'ı İçişleri Bakanlığı'na, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İçişleri Bakanlığı'na çağırdı. Senin hakkında bir operasyon çalışması var. Dolayısıyla da işler kötüye gidiyor. 45 milyon dolar bir yerden bir alacağım varmış. Onun yukarısı da biliyor. Sen bu işten vazgeç. Hemen buradan kaybol. Böyle dedi mi demedi mi bilmiyoruz ama en azından böyle konuşmuş olma, bir şeyleri söylemiş olmalı ki ertesi gün Sezgin Baran Korkmaz pılıyı pırtıyı topluyor ve yurt dışına çıkıyor. Aranan, Türkiye Cumhuriyeti tarafından bir suç isnat edilen, hakkında bir soruşturma yapılan kişi İçişleri Bakanı tarafından Sedat Peker'in iddiasına göre uyarılıyor ve yurt dışına kaçması sağlanıyor. Bu skandal üstüne skandal. Herhangi bir ortalama devlette hükümetleri yıkabilecek. Bakanı zaten istifaya, hatta arkasından da mahkeme kapılarına kadar götürebilecek bir iddia. Şu ana kadar sessizliklerini koruyorlar. Fakat Sedat Peker diyor ki bütün videolarını hatırlarsanız eğer iddiasının arkasında duruyorsa parmağımı keseceğim, diğer parmağımı keseceğim vesaire kolumu keseceğim diyordu. Şimdi diyor ki Süleyman Soylu'ya ben böyle bir iddiada bulunuyorum. Siz deyin ki yalan. Yalan olduğunu göstermek için de İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik kameralarının görüntülerini yayınlayın. O görüntülerde girip çıkıyordu. Bunları sildiyseniz HTS kayıtlarına bakın. Eğer diyor onları da bir şekilde kandırıp onların da verilerini değiştirecekseniz ben size başka elimdeki verileri, elimdeki kaynakları göstereceğim diyor. İçişleri Bakanlığı'ndan henüz cevap yok fakat yeni daha bir tweet daha attı. Diyor ki burada Sedat Peker böyle ağır ithamlarda bulunmaya devam ediyor İçişleri Bakanlığı'na. Kafama sıkacağım diyorum lan. Niye ayın 4'ünde bakanlığın kamera kayıtlarını yayınlamıyorsun? Sezgin Paran Oraya geldi, gitti diyor. Neden bununla ilgili evrakları yayınlamıyorsun diyor. Ayın 4'üymüş, 5'i değilmiş. Yani 4'ünde gelip gittiğini oraya söylüyor Süleyman Soylu'ya. Fakat Süleyman Soylu'dan İçişleri Bakanı'ndan cevap yok. Peki cevap yoksa ne anlıyorsunuz? Cevap yoksa anlaşılan şu. Ya bu iş doğru. Dolayısıyla yayınlayamıyorlar. Ya da zaman kazanıyorlar. Bu zamandan dolayı bir şeyler ayarlamaya çalışıyorlar. Yoktur falan diyecekler. Bunu anlıyoruz. Eğer Sezgin Baran Korkmaz oraya gelmediyse, bu skandal yaşanmadıysa, sen kimsin? Bak işte bunlar da belgesi, bunlar da kamera kayıtlarımız derler. Bunlar da HTS kayıtlarımız derler. Ortaya çıkarlar ama bunları demiyorlar. Sadece bununla ilgili değil. Hatırlarsanız Sedat Peker bazı hukuk temsilcilerinin Sezgin Baran Korkmaz'ın arandığı dönemde mahkeme başkanlarının, idare mahkeme başkanlarının onun otelinde kaldığını, 5 kuruş para vermediklerini söylüyordu. Bununla alakalı bir cevap geldi. İşte öyle 5 kuruş para verilmedi diye ben onu gördüm. Ankara İdare Mahkemesi Başkanı. Ben aslında gördüm. Lobide beni tanıştırdılar. Kim olduğunu bilmiyordum. Ben 35 bin TL para ödedim. Ödediğim paranın da işte dekontu mu diyor. O zaman da diyorsun madem dekontu varsa bu kadar 35 bin TL ödediysen herhalde sana bir fiş fatura bir şey vermişlerdir. Bunu yayınla. Yayınlayamıyorsan istedeki otele ya ben size bir ödeme yapmıştım de bana bunu gönderin de hakkımda iddialar vardı. Ama vermedi. Sonra orada zaten Sedat Peker de söylüyor. Benim oyunuma düştünüz bak gene diyor. O çünkü diyor ki herkes bunu yapıyor. Herkesin altında lüks arabalar var falan diyor. Bir şekilde mahkemelerin şu anda kurulan hukuk sisteminin parayla ilişkileri olan insanlar olduğunu ortaya çıkarmak için yaptığı hamleden de başarıyla ayrılmış oldu Sedat Peker. Bir diyor ki benim elimde otelde kalan bütün o yargı mensuplarının listesi de var. Gerekirse onları da yayınlarım diyor. Eğer kalmış olabilir. Yani insanlar bir otele gittiği zaman bunun sahibi kimdir, nedir diye sormayabilir. Eğer böyle hani özel bir davet, özel böyle bir ilgi alaka varsa kendi bulunduğun konum itibariyle ya ben nereye gidiyorum falan diye bakabilirsin ama otelin sahibi kimdir diye bakmayabilir. Diyelim bakmadı. O zaman da der ki ben bu otelde kaldım 5 gün. 5 günün de bedeli 100 bin lira. Ben paramı da ödedim kardeşim. Al bu da faturası der. Çıkar. Demediler, diyemediler. Herkes de bekliyor. Dolayısıyla da o konuda öyle kaldı. Sedat Peker, Süleyman Soylu ve çevresiyle alakalı araştırmalar da iğnelemelere, kazmaya devam ediyor ve oralardan da sonuç çıkardığını söyleyebiliriz. Şimdi bir isim daha vardı. O da hatırlarsanız Hadi Özışık. Hadi Özışık'la o işte Süleyman Soylu'nun yanında falan yer almaya çalışınca başlayınca hop ne oluyor falan dedi Sedat Peker. Arkasından ne yaptı? Hadi Özışık'la yaptığı bir telefon konuşmasını pat diye YouTube kanalına koydu. O YouTube kanalında Hadi Özışık hatırlayın böyle geriye doğru yaslanmış. Zafer Bey eğer varsa önce onu verelim istersen.
Olur bir sinyal
Geriye
alayım.
doğru ya.
Bir
Heh, işte
mikrofonu
buydu. Sağ
söylesin.
olasın.
Selamun aleyküm. Hadi abi
Kafamızda
nasılsın?
böyle bir model var. Nasıl
İyiyim abi.
oluyorsa
Seni sormalı.
hep böyle
Al.
konuşuyorlar. Almış eline hukkasını. Onunla şey yapıyor. Sedat Peker'le konuşuyor. Bayağı bildiğiniz konuşuyorlar. Karşılıklı bir ahbap şeklinde ve Süleyman Soylu'yla aralarında nasıl yapıldığını, kardeşinin Süleyman Özışık'ın Soylu'ya gidip gittiği meselesini beraberce konuşuyorlar. Anlaşılan o ki Sedat Peker'le de Süleyman Soylu'yla da Hadi Özışık arkadaştı ve tam da bütün bu videolar patladıktan sonraki bir dönemde FaceTime üzerinden görüntülü konuşuyorlar. Ve Hadi Özışık Süleyman Soylu'yla arayı yapıyor, gidiyor, geliyor vesaire. Bu video yayınlandıktan sonra Süleyman Soylu küplere bindi. İşte benim bilmem şu kadar yıllık tanıdığım bir isimdi. Fakat bunu nasıl yaptı gibi oldu. Arkasından Hadi Özışık yazdığı gazetelerden bilmem nerelerden kovuldu. Kendi internet sitesinden böyle uzunca süre bir sessiz kaldı falan. Şimdi işte bir video yayınlamış. Doğru burnumu soktuğum işler benim yapmamam gereken işlerdi. Ama işte iş mevzu şuydu buydu falan diye. Şimdi bu videodan anladığımız kadarıyla AKP'liler de böyle biraz böyle el aman dileniyor falan aman siz beni yanınıza alın ben Sedat Peker falan bilmem ne takmam demeye getiriyor. Fakat bir taraftan da Sedat Peker'e de çok fazla sert ve köşeli davranamıyor. İleride ne çıkacağını da bilmiyor. Benim anladığım bu, seyrettiğim kadarıyla şu videoyu. Kendini biraz aklamaya çalışıyor. Biraz böyle öz eleştiri yapmaya çalışıyor. AKP'den ah beni bir kabul etseler de tekrar işlerime devam etsem diyor. Çünkü internet haberle alakalı iddialar dağları aşmış durumda. Hükümet onun çevresinin ekonomik desteği, aldıkları danışmanlıklar, aldıkları paralar vesaireler, bunlar zaten arşa ulaşmış durumda. Herkes bunu görüyor, biliyor. Hadi Özışık şimdilik kamuoyunun gözünde tamamen değerini kaybetmiş durumda. Bu artık açık. Böyle bir açık konuşma yaparak bence o kamuoyundan çok AKP'lere yaranma, Süleyman Soylu'ya aman ben ettim sen etme deme. Dolayısıyla da AKP ile yakın durarak tekrar ekonomik kaynaklarına kavuşmak gibi bir hedef olduğunu zannediyor ve anlıyoruz. Onun derdi kamuoyunun karşısına aklanmak değil, AKP'nin karşısında ben sizin yanınızdayım mesajını ben ettim siz etmeyin şeklinde vermek gibiydi. Ancak herhalde eskisi gibi olmayacağı açık. Bir şekilde o yarayı tamir etmeye çalışıyor diyebiliriz Hadi Özışık için. Metin Külünk meselesine gelelim. 10 bin dolarlık milletvekiline para verildiği iddiasında herkes Sedat Peker'in Metin Külünk'e para verdiğini söylüyor ve düşünüyorlardı. Direkt olarak Sedat Peker Metin Külünk ismini vermemişti. Ancak olaylar bir şekilde birbirine bağlaştırıldığında isim buraya doğru gidiyordu. Ayda 10 bin dolar verilen milletvekiliydi. Sedat Peker 9. videosunda buna açıklık getirdi. Metin Külünk olduğunu söyledi ama 10 bin dolar değil, ben ona çok daha fazlasını verdim dedi. Seçim zamanlarında arabasının içine parayı koyuyorduk dedi. Hatta ben koskoca Sedat Peker 10 bin dolar neymiş, bana böyle küçük paralar mı yakıştırıyorsunuz deyip Metin Külünk'e siyasi anlamda çok daha büyük paralarla destek verdiği söyledi. Bu da siyasetlere baktığımızda, bütün siyaset tarihine baktığımızda, Avrupa'ya gelişmiş ülkelere, demokrasilere baktığımızda skandalın dik alası, ancak Metin Külünk'ten henüz ses yok. Fakat muhtemelen kulislerde ve kamuoyunda Metin Külünk'ü özellikle sevmeyenler AKP'nin içinde ona karşı bir cephe oluşturmuş durumdalar. Siyasi anlamında bizim görmediğimiz, onların AKP'lerin kendi içindeki ilişkiler anlamında baktığımızda Metin Külünk'ün de büyük hasar aldığını söylememiz mümkün. Bakın gördüğünüz gibi Sedat Peker'le çok yakın ilişkiler içerisindeler. Artık Sedat Peker o paraları ona verirken hangi amaçla veriyor? AKP'ye sadece destek, gönülden destek olduğu için mi veriyor? Yoksa başka işlerin çözülmesi için mi veriyor? Metin Külünk, Sedat Peker ve çevresinin hangi işlerini nasıl çözüyor? Ki Sedat Peker eğer suç örgütü lideri diyorsa bugün AKP ve çevresindekiler, bir AKP milletvekilinin onunla parasal ilişkiye girerek hangi işleri çözdüklerini, devletin hangi kanallarına girip çıktıklarını bilemiyoruz. Sadece tahmin edebiliriz ya da analiz edip düşünebiliriz. Metin Külünk AKP'nin önemli isimlerinden bir tanesi. Pek çok kapıyı açabilir. Türkiye Cumhuriyeti gibi bütün kapıları diyebiliriz açabilir. Bir yerden de para alarak onların da o kapılardan girmesini sağladı mı sağlamadı mı? Eğer bir gün konu hukukun karşısına ve hukukta normal insanların eline geçerse, o zaman bu soruların cevaplarını belki alabiliriz ama bugün sadece analizlerle ve kişilerin açıklamalarıyla anlayabiliriz. Metin Külünk'ün de siyasi olarak artık ilerlemesinin çok zor olacağını söylemek mümkün bu konulardan sonra. Binali Yıldırım'a gelelim. Binali Yıldırım'ın oğlunun uyuşturucu ticaretinin önemli aktörlerinden bir tanesi olduğunu 2-3 video kadar önce Sedat Peker söylemişti. Binali Yıldırım oğlunu savunmak zorunda kaldı, Erkan Yıldırım'ı. İşte benim oğlum Venezuela'ya gitti. Ki Venezuela'ya gitme sebebi olarak uyuşturucu trafiğinin Kolombiya'dan el değiştirip Venezuela'ya doğru geldiğini, yeni yol haritasını çizmek için Erkan Yıldırım'ın oraya gittiğini söylemişti. Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddiasını kabul etmek zorunda kaldı. Evet, oğlum oraya gitti dedi. Ancak işte o zamanlar Covid ile alakalı daha yoğundu her şey. Test kiti ve maske götürmek için gitti dedi. Sonra bir gazete yayınladı. Hatta Kolombiyalı, Venezuelliler kendileri yayınladılar. Dediler ki ya buraya gelen Türkiye Cumhuriyeti'nin gümrüklerden girmiş, test kiti bilmem maske falan yok dedi. Sonra Abdülkadir Selvi miydi? Yanlış hatırlıyorsam lütfen Zafer Bey bana hatırlatın. Abdülkadir Selvi galiba yazmıştı. Dedi ki ya o tamam kit bit götürdü ama onlar gümrüğe sokacak hale gerek yoktu. Yanında götürdü, valizindeydi falan dedi. Böyle biraz komik ve tuhaf bir halde aldı aslında. İşin doğrusu rezil bir halde aldı. Yani Abdülkadir Selvi ancak konuyu bu kadar açarak onları rezil edebilirdi. Binali Yıldırım'ın oğlu da AKP'ye ancak bu kadar rezil edebilirdi. Zaten Sedat Peker de onun üzerine gülüp geçtiler. Oradan da Binali Yıldırım da siyasi olarak büyük hasar ve yara aldığını söyleyebiliriz. Erkan Yıldırım'dan henüz daha ses yok. Erkan Yıldırım böyle 30'larını çoktan geçmiş, belki de 40'a dayanmış yaşına rağmen bir açıklama yapmadı. Ancak babası bir açıklama yaptı. Şimdi Erkan Yıldırım uluslararası uyuşturucu trafiğinin neresinde? Sedat Peker'in söylediği iddialar havada duruyor. Bu iddiaları yalanlayamadılar. Kıbrıs, Türkiye, Kolombiya, Panama buralardan kendi gemileriyle uyuşturucu taşıyor mu? Bu taşınan uyuşturucular Türkiye'ye, Türkiye'den Orta Doğu'ya hatta Avrupa'ya gidiyor mu? Bunu muhtemelen uluslararası uyuşturucu trafiğini takip edenler de ediyordur. İşte bu fotoğraflarda gördüğünüz kişi Erkan Yıldırım. Kendisini daha önce de biliyorsunuz kumarhanede görüntüleri yayınlanmıştı. Erkan Yıldırım kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını yapmış Binali Yıldırım'ın oğlu. Yani Binali Yıldırım kim? AKP'nin başbakanı. AKP milli manevi değerlerle iktidara gelmiş, değerleri savunacağını söyleyerek iktidara gelmiş ve hala bu değerleri savunduğunu söyleyerek onun ekmeğini yiyerek iktidarda kalan bir parti. Yapılanlar ne? Uyuşturucu trafiği, uyuşturucu taşımak, hırsızlık, dolandırıcılık vesaire gibi şeyler. Tamam. Şimdi gelelim Veys Ateş meselesine. Biz Veys Ateş'i Veys Ateş olarak biliyoruz. Ancak galiba Sedat Peker Veysi Ateş olarak biliyor. Şöyle Veys Ateş'in ben şuradan bakayım Twitter account'una. Oradaki tam ismi de Twitter'da. Evet, Veys Ateş burada. Açmışken de bakayım yeni bir tweet atmış mı diye. Yok, en son Haziran 4'teki bazı haberleri retweet etmiş. O gün bugündür ses yok. Hala da yok. Evet, Veys Ateş doğrusu. Yönetmenimiz de öyle. Zaten biz de öyle biliyorduk. Veys Ateş olarak biliyorduk ama galiba Sedat Peker Veysi diye biliyor. Biz onunla diyor işte beraber oturduk. Hukka'da saatlerce yemek yedik. 6-7 saat oturduk. Sohbet ettik falan diyor. Peker anonsçu Veysi diyormuş, evet. Fakat şimdi bana diyor orada televizyon programına katıldı İsmail Saymaz güzel bir soru soracaktı. Onun da sormasına müsaade etme diyor. Ya kardeşim desene ben Sedat Peker'i tanıyorum, bu adam her şey yapsa bile bunu yapmaz desene. Niye bunu demedin diyor. Göreceksin sen Veys Ateş diyor. Elimde kayıtların var Veysi diyor. Senin de nasıl az önce program başında bahsettiğim Sezgin Baran Korkmaz Paramount Otel oradaki 45 milyon dolarlar aracı olmalar, yukarını bilmesi bilmem ne vesaire konusunda senin nasıl aracılık yaptığını açıklayacağım Veys'in dedi. Veys Ateş de diyemedi ki ne demek istiyorsun sen? Açıklayacaksan açıkla da görelim. Ben ne yapmışım? Ben bir gazeteciyim. Akşamları gazetemi sunarım. Akşamları haberlerimi sunarım. Gazetelerimi okurum. Diyemedi. O gün bugündür sessiz. Televizyona çıkmadığını ben biliyorum. Eğer Zafer Bey daha Habertürk'e çıkıp bir yayın yaptıysa bana lütfen söyle. Pazartesi itibariyle çıkmamıştı. Ama ses seda yok. İddialar ne? 45 milyon dolarlık bir ticaret, pardon, 45 milyon dolarlık bir para alışverişinde aracı oldun. Aracı olduysan sen buradan para aldın mı? Aldıysan bunu itiraf et. Almadıysan ben almadım kardeşim, gazeteciyim de. Peki sen Paramount Otel'de geceliği bilmem birkaç bin euro olan otelde kaldın mı kalmadın mı? Diyelim kaldın ki bunlarla alakalı belgeler yayınlayacağım ben diyor Sedat Peker. O zaman kaldıysan çıkar faturasını. Ben gittim kardeşim istediğim otelde kalırım. Para benim değil mi? Kazanıyorum. Orada da öderim de faturasını göster. O da yok. Veys Ateş'ten ses yok. Ondan ses yok ama bir sürü insan Twitter'dan paylaşmaya başladı. Veys Ateş'in böyle lüks yatlarda yaptığı tatiller, çok pahalı mağazaların önünde kıyafetlerle böyle fötr şapkalarla falan verdiği pozlar. Bunları Veys Ateş'in yayınlıyorlar. Ortada İddialar duruyor mu? Duruyor. Havada mı bunlar? Havada. Cevap veren var mı? Yok. Sedat Peker dediklerin arkasında mı? Arkasında. Veys Ateş nerede? Yok. Bakalım. Gündeme daha önce başka konularla geliyordu Veys Ateş. Şimdi bu zenginliğiyle vesaireyle geldi. Baksanız böyle Habertürk ekranından her akşam çıkıp şöyle durup vatan, millet, Sakarya, Türkiye'nin gelişmişliği, hep beraber çalışmamız, ülkemizi bilmem nerelere taşımamız falan diye böyle nutuklar atar. Ancak şimdi Veys Ateş'e bakıyorsun ki kardeşim iyi tamam güzel yapıyorsun bunları da. Peki sen bu para çarkının neresindesin? Helal kazançla mı bu işleri yapıyorsun? Aracı olmak da ne demek? Siyasetçilerle aranan kişiler arasında aracı olmak ne demek? Otellerde, yatların içinde gezmek ne demek? Çok para kazanıyorsan ispat et. Kazanmıyorsan kamuoyunun önüne çıkıp da bunları söyleme derler adama. Ama söylüyorlar. Şimdilik sessizlik içinde. Bakalım Enes Ateş, yani Türkiye'de pek çok şey olduğu gibi de unutulup gidecek mi? Ama ortalıktan kayboldu kesin. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışında yaşamaya devam ediyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın çok hızlı zenginleştiğini artık Sağır Sultan bile biliyor. Kendisi de söylüyordu. İşte ayakkabı boyacısıydı. Sonrasında yüz milyonlarca dolara hükmeden kişiler. Dolayısıyla Sezgin Baran Korkmaz kısmı da onunla bağlantılarla beraber Sedat Peker'in gündemindeydi. Sedat Peker'in bir diğer gündemi kendi ekranlarında saldırıldığını düşündüğü Demirören grubu. Demirören grubuyla alakalı önemli şeyler söyledi biliyorsunuz. Ve onları ekliyor. O kadar kritik şeyler söylüyor ki. Aydın Doğan'ın sahibi olduğu zamanlarda Hürriyet Gazetesi'nin önüne adamlarını gönderdiğini, orada Ahmet Hakan'ı dövdürdüğünü, insanlara olayı çıkardığını, gazeteye bastırdığını, dolayısıyla da Aydın Doğan'ın gazeteyi satmak zorunda kaldığı, sonrasında da iktidarın kukla bir kişi olarak Demirören'i oraya koyduğu ve iktidarın bir gazetesi, bir yayın organı gibi çalışmaya devam ettiğinden bahsediyor. Demirören artık AKP'nin arka bahçesi. Ve bunları alırken Hürriyet, Milliyet, Kanal D, CNN Türk, bütün bu yayın grubunu alırken normalde sadece bir tanesinin değerine bütün yayın grubunu aldı ve 750 milyon dolara aldığını söylüyor Demirören grubunun. Peki 750 milyon dolar alırken ne yaptı? Gitti devletin bankası olan Ziraat Bankası'ndan kredi aldı. Bu 750 milyon doları verdi. Krediyi de ne yapması gerekiyor? Ödemesi gerekiyor. Bugüne kadar bir kuruş ödedi mi diye bakıyorsunuz. Sedat Peker diyor ki bir kuruş ödemedi. 750 milyon dolar devletin bankasında. Yani kamunun bankası. Kamu demek ne demek? Hepimiz, siz, biz, bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan oraya ya vergi vermiş veren insanlar demek. Onların hepsinin sizin bizim cebinizden paralarla gittiler. Demirören grubuna parayı verdiler. O da gitti. Sabah pardon. Milliyet, Hürriyet, Kanal D, CNN Türk bütün bu medya gruplarını satın aldı. Olması gereken nedir? Bu 750 milyon doları belli bir tarih içinde kredi öyle olur, geri ödenir. 5 kuruş ödemediler. Şimdi AKP nasılsa kendi arka bahçesi olarak bütün o medyayı kullanıyor. İstediği adamları genel yayın yönetmeni yaptı. Düşünsenize Ahmet Hakan, Coşkun, Hürriyet'in genel yayın yönetmeni. Onlar istedikleri adamları koydular. Oradan propaganda yapıp sürekli halka baskı, psikolojik baskı yapmaya devam ediyorlar. Orayı kullanıyorlar. Canları ne isterse onu yazıyorlar. Canları ne isterse o manşeti attırıyorlar. Onu yapıyorlar. Şimdi bu para meselesini biraz muhalefet hafiften hafiften, ki muhalefet öyle sert bastırmayan bir konuda maalesef nedense. Hafiften hafiften konuya gelince şimdi o 750 milyon dolar bir şekilde ödeyecekler. Orada da Sedat Peker'in bir iddiası var. Bu iddiada diyor ki Kemerburgaz'da bir yerlerde işte 10 milyonluk bir arsa var. Oraya istedikleri gibi imarı çoğaltacaklar. Normal binaların yapılması gereken yere onlarca katlı bina yapılması izni verecekler ve olacak o 1 milyar dolar. Orası da onun oradan aldığı parayı bunları ödeyecek gibi iddiaları var. O aynı zamanda şimdi Demirören grubunun Oyak'a nasıl çöküldüğüyle alakalı bir açıklamalar yapacağım. Diyor ki ben filmin en heyecanlı yerlerinden bir tanesini bunun olacağını düşünüyorum. Hatırlayın ta Ergenekon davalarından bu yana Oyak en çok gündeme gelen kurumlardan bir tanesiydi. Kimler yönetiyor, kimler adına yönetiyorlar, oranın yönetimlerine kimler giriyor, çıkıyor ve nasıl girip çıkıyor? Onlar hep tartışılıyordu ta o zamanlarda. Şimdi de Demirören üzerinden AKP'nin Oyak'a nasıl çöktüğü, buradan paraların nasıl transfer edildiğini anlatacağını söylüyor. Benim açımdan baktığımda filmin en heyecanlı yerlerinden bir tanesi de Oyak konusunda Sedat Peker'in açacağı dosyalar, buralarla ilgili verilecek cevaplar. Bakın burada tweetler attı. Bu tweetler de daha yeni yani. Belki 8-10 saat içinde. Oyak'ın yönetiminin FETÖ bahanesiyle nasıl değiştiğini, Total gibi kurumları fahiş fiyatla Oyak'a nasıl satıldığını bunları anlatacağım diyor Sedat Peker. Bir de bir taraftan da Sedat Peker'e ta program başında bahsetmiştik. İşte geliyorlar, almaya çalışıyorlar, çatışma çıkıyorlar eğer daha doğruysa. Sonra Sedat Peker bakın burada kendisi diyor. Gittiğim ülkelere baskı yapıyorsunuz beni almak için vesaire diyor. Ve Sedat Peker artık iplerin koptuğunu farkında ya da biliyor. Muhtemelen artık her şeyi gördü. Çünkü yavaş yavaş belki bir yerden bir kapı açık bir kapı kalabilir. Oradan bir buluşma olabilir gibi düşünüyordu belki videoların önceki bölümlerinde. Ama bu artık bugüne geldiğimizde bütün kapıların kapandığını görmüş olmalı ki o da defterleri hızlı bir şekilde açıyor. Konuları anlatmaya çalışıyor. Eğer diyor sağ kalıp devam edersek sizlere daha neler yapacağız, çok eğleneceğiz diye söylemeye başladı. Çünkü Eğer bir yerden bir yere taşınıyorsa ve kendini çok güvende hissediyorsa kendisini ve ailesini bir sürü şey söyleyecektir işin içinde yaşayan olmuş birisi olarak diyorlar. Az önceki tweetlere tekrar gelebilir misiniz? Orada bir şey dikkatimi çekmişti. Sedat Peker'in tweetlerinden Zafer Bey. Bir önce verdiğiniz ekrana tekrar gelebilir misiniz? Burada diyor ki Oyaka nasıl işte Total gibi yerleri biraz daha aşağı inelim. Bir alttakine geleceğim. Az ileri alalım. Gittiğim ülkede baskı yapmanız hiçbir şey değiştirmeyecek. Beni işte alsanız öldürseniz bile başarsanız bile hiçbir şey değişmeyecek. Beni atıp kurtulmak istediniz. Şimdi nereye baksanız beni görüyorsunuz diyor. Yani Sedat Peker ben mücadeleme sonuna kadar devam edeceğim diyor. Bir taraftan da böyle entelektüel paylaşımlar yapmaya başladı. Mesela diyor ki bana işte satranç oyununu iyi bilir. Kendisi diyordu ya ben işte aklımı tatil ediyorum sonra onu da aldım. Aklım burada, aklım da artık yanımda, fikrim de artık yanımda. Bu şekilde ben akıl da arıyorum. Hatta Süleyman Soylu'ya falan diyor ya fındık kadar beyninle cumhurbaşkanı olmaya kalkmışsın diyor. Ben diyor bana işte söylüyorlar satranç oyunu. Neden çok iyi satranç oyunu? Neden? Çünkü iyi hamleler yapacaksın. Bir sonraki hamleyi düşüneceksin. Karşıdaki rakibinin hangi hamle yapacağını tahmin ederek ona göre hamleler organize edeceksin falan. Ama diyor ben satranç oyunundan daha çok Go oyununu tercih ediyorum diyor. İşte daha çok uzak doğuda oynanan bir oyun Go. Ben de Sedat Peker yazdıktan sonra biraz daha şöyle Google'a girdim baktım nasıl bir oyunmuş diye. Böyle siyah ve beyaz taşlar var. İşte siyah taşları birisi beyaz taşları öteki alıyor. Her bir taşın binlerce alternatif şekilde yönetiliyor ve bu taşlarda önemli olan işte diğerinin taşlarını yemek değil, ötekini bir kenara sıkıştırmak o olarak anlatılıyor Go oyunu. Çok stratejik bir oyun, çok beyninizin sürekli düşünmesi gereken bir oyun. Hatta ta Pearl Harbor'da Japonların yaptığı o saldırıyı hatırlarsınız, uçaklarla yapmışlardı. Onu da bu Go oyununa bağlaştıranlar var. Çünkü Go oyununda diyor ki en zayıf olan taşa müdahale et. En zayıfı işte bir şekilde çökertirsen ötekilerini de zaten artık moralini bozarsın. Ötekilere de güç talim getirirsin. Onlar bu Go oyunundan hareketle Japonların bu saldırıyı yaptıklarını söyleyenler vesaire var. Yani bir strateji oyunu. Ben diyor böyle bir strateji geliştiriyorum. Bu oyunu daha çok severim diyor. Muhtemelen uzun yıllar hapishanede kaldığı için bu oyunu oynamış olabilir ve oradan bir strateji kendisinin dediği gibi bir akılcılık geliştirmiş olabilir. Sedat Peker. Ama çok Peker konuştuk değil mi? Programın başından bu yana. Biraz aslında başka gündemlere de bakacaktık. Gündemlerden bir tanesi dün Erdoğan'ın muhalefete bu açlık meselesiyle alakalı işte millet aç aç diyorlar diyor. Madem millet aç o zaman siz de doyurun kardeşim diyoruz. Böyle dedi. Yani Erdoğan bunu söylüyor. Canı ne isterse onu söylüyor artık. Kimse de zaten bir şey diyemiyor. Sadece soru soruyorsun. Peki madem sen millete onu doyur dedin diyor. O zaman sen işte 20 yıldır iktidardasın. Niye bu insanları açlığa düşürdün diyenler var. Böyle muhalefet sorular soruyor. Tweetler atıyor falan. Bir tane de video gördüm. Bir daha onu yapmadılar. Bilmiyorum siz de fark ettiniz mi? Cumhurbaşkanlığı sarayı diye işte Beştepe'de bir kaçak sarayı yaptılar ya. Bu sarayın yemekhanesinin videosunu haberini yaptırmışlar Kanal D'ye. O gün bugündür bir daha da öyle bir haber görmüyorum ama duruyor yani hala YouTube'da. İşte diyor ki şu kadar 100 tane insan çalışıyor diyor. Masaları böyle ütülüyorlar diyor. 500'e yakın çeşit yemek yapıyorlar. Misafirler için binlerce insan çalışıyor. Herkes özel eğitimler almış falan diyor. Böyle sarayın yemeklerini saraydaki o şaşadan bahseden bir haberdi. Onu paylaşıyorlar. Ve bugün Erdoğan ne söylüyor? Bakın bunu söylüyor. Sonrasında da asıl gerçekler arkada o saraylar, o yemekler. Ama Erdoğan söylediklerine bakın ne demişti dün.
Neymiş? Millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa bütün bu sürecin içerisinde bütün imkanlarımızı seferber ederek bunları yaptık. İşçilerimize yaptık. Esnafımıza yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. Ve bu konuda en ufak bir aksama söz konusu değil. Yapılandırma ise bütün yapılandırmaları yapıyoruz. Ama nankörlük biliyorsunuz parayla değil. Onlar yine nankörlüğe devam ediyorlar. Varsın devam etsinler. Ve milletimizden elhamdülillah gayet güzel teşekkürler, haberler alıyoruz ama bunlar çıkmış millet aç diyor.
Evet, durum bu. Programı şöyle bitirelim. Ne demişti son günleri yaşayan Türk büyükleri? Artık bu atasözü olmuştur. Önümüzdeki yüzyıllarda bunu da kullanırlar. Bu cümleyle bitirelim. Ağam bizimle dalga geçin. Hoşçakalın.